Ayrım 22. Rüzgar, Kan ve Kelebek. Ayşe Akdeniz. Sayfa 242. Bir an birbirlerine şaşkınlıkla baktılar. Rüzgar olduğu yerde doğrulur gibi yaptı. Supi'nin bakışlarından bir şeyler düşündüğü belliydi. Kararsız gibi görünüyordu. Ama sonunda sen artık hep benimsin. Senin için ölmek var, dönmek yok. Bilmem anlatabildim mi dedi. Komodinin üstünden kılıfıyla beraber silahını aldı ve hızla dönüp kameradan çıktı. Arkasından öfkeyle çarptığı kapı neredeyse kırılacaktı. Rüzgar olduğu yerde sıçradı, sonra gözlerini sımsıkı yumdu. Kirpiklerinin arasından süzülen birer damla yaş yanaklarına doğru yuvarlandı. Birkaç saniye önce şiddetle çarpılan kapı bu kez usulca aralandı. İşaret parmağını sus dercesine dudağında tutan pilot göründü kapıda. Yeniden şaşkınlığa sürüklenen rüzgar iyice yanaşıp kapının arkasındaydım, her şeyi duydum dedi fısıltıyla. Beni iyice dinlemenin zamanı geldi. Sen kimsin? Biliyordum bir oyun oynadığını. Rüzgar da fısıltıyla konuşuyordu. Oyun değil, beni iyi dinle. Sen ve ben aynı taraftayız. Ben Yunan gizli servisi mensubuyum, anladın mı? Bir an şaşkın bakan Rüzgar, anladım da dedi, sen Yunan, ben Türk olunca biz nasıl oluyor da aynı taraf oluyoruz, orasını pek anlayamadım. Bu çok uzun bir hikaye, dinle beni. Uzun zamandır bu adamların peşindeyiz. Teşkilattan yardımcım ve diğerleri bizi izleyeceklerdi. Ama ikinci uçağın kalkışından sonra izimizi kaybettiklerini sanıyorum. Şimdi fazla konuşamam. En ufak bir şüphede yakalayabilirler bizi. Sayende Rodos'ta olduğumuzu öğrendim. Bu çok önemli. Çünkü içlerinde yeni olduğum için ne uçakta ne de teknede bana bunu söylemediler. Ben de senden farksız sanki gözüm kapalı geldim. Tek avantajım hiçbirinin Türkçe bilmemesi. Reis dışında tabii. Türkçe konuşabildiğim için seninle ilgilenme işini bana bıraktılar. Seni kaçırmalarına yardımcı olduğum için beni bağışla. Rüzgar bunu hatırlayınca tepki gösterdi. Evet, beni sen kaçırdın, Yunan canisi. Bu adamların içine sızmanın başka hiçbir yolu yoktu. Gerçi pişman oldum ama artık beni bağışlamanı istemekten başka yapabileceğim bir şey yok. Ama söz veriyorum, seni buradan çıkaracağım. Seni kurtarmadan canımı teslim etmeye hiç niyetim yok. Henüz bir alternatifimiz yok ama fırsat kollamaya devam edeceğim. Hepsi silahlı. Sakın kaçmaya kalkışma, kalaşnikovları var. Buradan çıkmanın bir yolunu bulabilirsem çıkacağım. Ama senin için geri geleceğimi bilmeni istiyorum. Bu yüzden kendisini tehlikeye atabilecek bir harekette bulunmanı istemiyorum. Duyuyor musun? Senin için geri geleceğim, bunu unutma. Bu yüzden sana bu açıklamaları yaptım. Bunların sağı solu belli olmaz. Pilot kısa bir tereddütten sonra Supi de dahil hepsinin sinirleri gerilmiş vaziyette. Suyuna gitmeye çalış, sakin ve sabırlı ol ve sakın ağzından bir şey kaçırma, anlaştık mı dedi. Biliyordum sende bir tuhaflık olduğunu dedi Rüzgar, şaşırmıştı ama umutla. Buradan çıkarsan Türk emniyetine haber ver, komiser Nevzat'ı bul, burada olduğumu söyle. Ahmet'in katilleri de burada, hepsini söyle. Rüzgar, Rüzgar, sakin ol. Ahmet'in katillerinin onlar olduğunu sanmıyorum. Ben çok uzun süredir bu adamların peşindeyim. Ahmet'le ilgili tahminlerim farklı. Lütfen sakin ol. Supi tarihi eserleri hobisi olduğu için çalıyor ve sadece canı istediği için satıyor. Ama servetinin kaynağı bu değil. Bu adamların esas işi silah kaçakçılığı. Teröristlere silah satıyorlar. Ve şansımız yaver giderse kısa bir süre sonra işlerini bitireceğiz. Sürekli arkasına bakarak konuşan pilot, şimdi gitmeliyim dedi. Nöbeti devraldığım için güvertedeydim. Tuvalete inmesem konuştuklarınızı duyamayacaktım. Neyse, şimdi tekrar güverteye çıkıp işime devam etmem gerekiyor. Bir plan yapmalıyım. Rüzgar inanmaz gözlerle ona bakarken pilot elleriyle sakin ol der gibi işaretler yaptı. Sonra kapıdan başını uzattı. Dışarıda kimsenin olmadığını anlayınca hızlı adımlarla kısa koridoru geçti. Tahta merdivenleri ikişer ikişer çıkarak güvertedeki sandalyesine oturdu. Teknenin güvertesinden mağarayı ve adamların hareketlerini izlemeye başladı. Mağaranın ağzını tutan iri yarı adam omzuna astığı Kalaşnikov'u da devriye gezer gibi ileri geri gidip geliyor, dışarıdan gelecek olası bir tehlikeye karşı tetikte bekliyordu. Mağaranın arka bölümünde kardeş oldukları ortaya çıkan dilsiz lakaplı Arap ile gerçekten dilsiz olan kardeşi sandıklara silah yerleştirmeyi sürdürüyordu. Bunların dışında iki tayfadan biri çuvallardan saman boşaltıyor, diğeri ufak tefek işlerle uğraşıyordu. Supi'nin yüzü son derece gergindi. Sinirli hareketlerle sandıkları gözden geçirip duruyor, silahların yerlerine iyi yerleşip yerleşmediğini kontrol ediyordu. Yüz ifadesi içinde kopan fırtına yere veriyordu. Rüzgar Supi'nin kafasını allak bullak etmiş, vadi hakkında söyledikleriyle onu bir aydı sarsmıştı. Pilot mağaradaki malzemeleri, buraya yapılan teknolojik ve lojistik yığınağı dikkate alınca Supi'nin karargahının burası olduğuna karar vermişti. Haritalar sayesinde bulmayı beklediği hazine yüzünden burayı seçmiş olmalıydı. Pilot oturduğu yerden çevresini gözlemeye devam etti. İlk fırsatta buradan çıkmanın bir yolunu bulmalı ama çıkana kadar mağarada her şeyin yerini ve olup bitenleri tespit etmeliydi. Adamların sayısı konusunda tereddütü vardı. Mağaranın arkasında başka kimse yok gibiydi ama belli de olmazdı. Dışarıdan gelecek takviyeler var mıydı acaba? Görünürde bir plan dahilinde çalışıyorlardı ve kimse görevini aksatmıyordu. Pilot, Supi'nin kim ya da kimlerle irtibat kurduğunu öğrenmesinin şimdilik imkansız olduğunu biliyordu. Bu adamların burada bu kadar iyi örgütlenebilmeleri için arkalarının çok sağlam olması gerekirdi. Yüksek mevkilerdeki birilerinin birçok eyleme göz yumduğu kesindi. Buna karşılık da büyük rüşvetler dönüyor olmalıydı. Teşkilattan yardımcıları izini bulamazlarsa kendisini uzun ve çetin bir çatışmanın beklediğinin farkındaydı. Rodos'ta olduklarına göre bu işe kimin el atacağı da meçhuldü. Yunan emniyet görevlileri de istihbaratçıları da şu sıralarda harekete geçmiş kendisini arıyor olmalıydılar. Türk emniyeti Rodos'a uzanamazdı ama MIT'in bu işten haberi olur olmaz Rüzgar'ın da reisin de peşini bırakmazdı. Reisin üst düzey Yunanlı birileriyle ortak olduğu kesindi. Aksi takdirde Rodos'ta bu kadar rahat çalışamazdı. Biraz mermi bulup bir silah edinebilseydi iyi olacaktı. Dışarıdan yardım geldiği anda onlara içeriden destek verebilirdi. Rüzgar'a herhangi bir çatışma anında tekneden kesinlikle çıkmaması gerektiğini söylemiş miydi? Pilot bütün bu düşüncelerle boğuşurken ne kadar yorulduğunu fark etmemişti. Son iki gün içinde en fazla iki saat uyku uyumuştu. Biraz kestirebilsem iyi olacak diye düşünerek başını geriye dayadı. Telsizin başında sinirli sinirli dolaşan Supi'yi görünce yeniden dirildi. Birkaç dakika sonra içi geçer gibi oldu. Bu badireyi atlatabilirse hayatında değişiklikler yapacaktı. Rodos'a yıllar önce delikanlılığındaki ilk gelişini anımsadı. İki arkadaşıyla sahildeki lokantalardan birinde sabaha kadar uzo içmişlerdi bir akşam. Aslında tek istediği aşık olduğu o kızı hayatından silmekti. Ondan kurtulmak için Rodos'a kadar gelmiş ama yine de unutamamıştı. Sabaha karşı sahile inmiş, kumların üstünde uyuyup kalmıştı üç arkadaş. Sonsuz gibi uzayıp ufuk çizgisine doğru iyice daralan kumsal, yumuşacık bir yatak gibi kucak açmıştı üç gence. O geceki kadar sakin ve huzurlu bir uykunun tadını unutalı yıllar olmuştu. Ertesi gün ayılmak için giysileriyle denize atlamışlardı ama bu bir işe yaramamıştı. Daha sonra akşam gittikleri lokantadan satın aldıkları yoğurdu yüzlerine sürerek serinlemeye çalışmışlardı. Bu buz gibi beyaz serinlik çok daha iyiydi ama yoğurdun tende bıraktığı koku dayanılır gibi değildi. Üstelik ateş gibi olmuş yanaklarında kuruyan yoğurtla buruşuk yüzlü ihtiyarlara dönmüşler, sonra da birbirlerine bakıp gözlerinden yaşlar gelene kadar gülmüşlerdi. 19 yaşını gerilerde bırakalı sanki asırlar geçmişti. Rodos artık eski Rodos değildi. Üç arkadaş Rodos'ta kaldıkları iki hafta boyunca saatlerce suda kulaç atmış, laciverdi sularda gümüş gibi parıldayan irili ufaklı her balıkla yarışa girmişlerdi. Tan yeri ağırmadan kayık kiralamış, suyun maviliği mora dönüşene kadar kürek çekmiş, sayısını hatırlayamadıkları kadar balık tutmuşlardı. Başı göğsüne düşer gibi olunca sıçrayarak toparlandı pilot, saatine baktı, 10 dakika kadar uyumuştu. Kendisine gelir gelmez yeni Rodoslar bulmalı diye düşündü. Adamlar hala arı gibi çalışıyorlardı. Bu silahların %90'ının çeşitli ülkelerdeki gerillalara, bölücü örgütlere gittiği kesindi. Pilot mağaranın girişine bir kez daha baktı. Gözcü yerini koruyordu ama o da yorulmuş olmalıydı ki yanındaki tümseye serili bir yaygının üstünde gözü yarı kapalı oturuyordu. Silahını elinden bırakmadan tavşan uykusuna dalmıştı. Tekne mağaranın giriş duvarının tam sağına gelecek şekilde Supi'nin adamlarının yaptığı iskeleye bağlıydı. Adam boşta kalan sol tarafı kolluyor, mağara duvarı ile tekne arasında kalan dar boşluğu önemsemiyordu. Pilot mesafeyi hesapladı, en fazla 2 dakikaya ihtiyacı olacaktı. Daha önceki tecrübelerinden su altında 2 dakika dayanabileceğini biliyordu. Burada beklemeye devam ederse hiçbir yere varamayacaklardı. Arkadaşının izini kaybettiği, teşkilatın durumu hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığı ortadaydı. Yoksa şimdiye kadar çoktan gelmiş olurlardı. Sandalyesinden kalktı, gerinir gibi yaptı. Sakin adımlarla teknenin sağına geçip çevresini tekrar kolaçan etti. Kimse kendisiyle ilgilenmiyordu. Usulca eğilip çevik bir hareketle vücudunu teknenin dışına sarkıttı. Ayakları suya değer gibi olduğunda kendisini yavaşça suya bıraktı. Sonra ani bir dalışla mağaranın ağzını kaplayan koyu mavi suyun dibine ulaştı. Acele ederse hiç kimse farkına varmadan 2 dakika içinde mağaranın dışına çıkabilecekti. Tahmininde yanılmamıştı. 2 dakikayı birkaç saniye geçerken gün ışığıyla yıkanan masmavi suyun yüzeyini başıyla yırttı. Köpüren suyun yüzeyine çıkar çıkmaz ağzını açtı, patlayacak gibi olan ciğerlerini alabildiğine temiz havayla doldurup başını arkaya çevirdi. Yokluğunu henüz fark etmedikleri mağaradan dışarıya hiç kimsenin çıkmamış olmasından belliydi. Şimdi yapılacak tek şey bir an önce oradan uzaklaşmaktı. Rüzgarı kurtarmak, reisi mahvetmek istiyorsa zamanı çok kısıtlıydı. Peş peşe attığı güçlü kulaçlarla hızla mağaradan uzaklaşmaya başladı. İleride gördüğü ağ toplayan balıkçı teknesine ulaşıp telsizini kullanarak yardım isteyebilirdi. Giysileri kadar suyun soğukluğu da istediği kadar hızlı yüzmesini engelliyordu. 23. Kısım. Nevzat nihayet ikna olmuş ve iki arkadaş alelacele Rodos'a uçmuşlardı. Tüm ısrarına karşın Usame'yi Beyrut'ta kalmaya razı etmişlerdi. Supi onu tekrar arayabilir, rüzgara da ancak bu şekilde yardımcı olabilirdi. Zeyyat bu konuya hiç karışmamış, Usame'nin kendileriyle beraber gelememesine için için sevinmişti. Onun rüzgarla tekrar karşılaşmasını istemiyordu. Rodos'a indiklerinde yağmur yağıyordu. Beyrut'tan ayrılmadan önce son kez teşkilatı arayıp gerekli bilgileri aktarmışlardı. Rodos'a indikleri andan itibaren izleneceklerini düşünüyorlardı ama peşlerine kimse takılmadı. Bir taksi kiralayıp en yakın marinaya gittiler. Karşılarına çıkan balıkçı teknesinin gür sakallı kaptanıyla denize açılmak için anlaştılar. Tekne demir aldıktan sonra kamaraya inip Usame'nin temin ettiği balıkçı kıyafetlerini giydiler. Dışarı çıkıp olta ve ağlarını hazırlamaya başladılar. Kim görse onları denize açılan balıkçılar zannederdi. Marina'dan kendi teknelerinden başka tekne ayrılmamıştı, bu kötüydü. Son telefon görüşmesinden sonra teşkilat yeteri kadar hızlı davranmadıysa yapacak bir şey yoktu ve operasyonu yalnız sürdürmek zorunda kalacaklardı. Usame'den aldıkları harita fotokopisini inceleyerek vadinin yerini bulmaya çalışıyorlardı. Sonunda kaptana İngilizce Kelebekler Vadisi'ne daha önce gidip gitmediğini sordular. Biraz önce marinadayken Yunan aksanıyla bozuk bir İngilizce konuşan kaptan bu sefer Türkçe olarak ''Benim de ilk gidişim olacak abi'' dedi. ''Vay sen Türksün'' dedi Nevzat. ''Yoksa'' diye lafa başladıysa da vazgeçti. ''Buralarda mı yaşıyorsun?'' ''Merkezden geliyorum abi, MIT'ten, 47 Tahsin. İstihbarat Daire Başkan Yardımcısının selamları var. Siz Komiser Nevzat olmalısınız. Siz de Seyyat. Hakkınızda çok şey duydum. Başkaları da var mı? Aşağıda tim mensubu 4 silahlı, ilerideki büyük balıkçı teknesi Yunan gizli servisinden. Kalabalık olduklarını sanıyorum. Ayrıca bizden de 2 kişi taşıyorlar. Komiser Nevzat, ne duydun bakalım diye sordu merakla. Geçmişteki başarılarınız konuşuluyordu, genel şeyler. MİT Bölge Başkanlığı'nın İstanbul'daki en iyi kurmaylarından olduğunuz gibi şeyler. Vadi operasyonundan yüzümüzün akıyla çıkarsak sizin İstanbul Bölge Başkanlığı'na getirileceğiniz dedikoduları falan dedi Tahsin. Bu takımın kurmaylarının ekibine dahil olup aynı işi yapıyor olmanın gururu gözlerindeki pırıltıdan okunuyordu. Komiser Nevzat'ın teşkilatta iddialı bir isim olduğu doğruydu. Otoriter ve kararlı tavırları, soğukkanlılığı, aynı zamanda dürüstlüğü de çevresinde saygı uyandırıyordu. Bu işe girdiğinden beri liderlik konumunu kaybetmemişti. Anlaşıldı dedi Nevzat gülümseyerek. Aradan bir saat kadar geçmişti. Adanın batı tarafında yol alıyorlardı. Nevzat şu ileride görünen kayalıkların arkası haritada gösterilen vadi olmalı dedi. O halde bulundukları yere çok yakın olmalıyız. Zeyyat heyecanlanarak kıpırdadı. Bir yandan ağları düzeltiyor, bir yandan da çevreyi kolaçan ediyordu. Nevzat da bakınıyor ama bir şey göremiyordu. Neden sonra çok sayıda kuşun yoğun olarak aynı koya girip çıktığı dikkatini çekti. Zeyyat'a döndü ve bak tam şu araya, koyda garip bir şey var dedi. Kuşlar toplu olarak aynı noktaya hücum ediyor. Bir leş ya da çöp değilse çok balık var demektir ki balıkçı olduğumuza göre bizim de oraya yanaşmamız dikkat çekmez. Zeyyat ilmik ilmik ördüğü rüzgarla ilgili düşüncelerinden sıyrılıp kuşların suyun üzerinden bir şeyler yediğine bakılırsa atık bir şeyler olma ihtimali daha fazla gibi dedi. Yakınından geçelim. Belki bir balıkçı sığınağı falan vardır. Abi ileride suda da bir hareket var, sen de görüyor musun? Nerede? Ha evet evet gördüm, tetikte olun, birisi bize doğru yüzüyor. Bu işte bir iş var, bu soğukta hiç kimse yüzmez. Hele giysileri de diye ekledi Zeyyat. Kaptan, bize doğru yüzen adama dümen kır. Pilot olanca gücüyle kendisine doğru gelen balıkçı teknesinden tarafa kulaç atıyordu. Son anda uzaktan hızla kendisine doğru gelen ve üzerinde Yunan bayrağı bulunan bir başka tekne gördü ve yönünü değiştirdi. Belli bir mesafede motorlarını durdurup süzülerek balıkçı teknesini geçen teknede teşkilattaki yardımcısını görünce gözleri parladı. Hemen sudan çıkardılar pilotu. Üzerine atılan örtüye sarınarak kaptan köşküne giren pilotun ilk sorusu "Tim hazır mı oldu?" "Arkadaşı, kamerada emir bekliyorlar. Bizimkilerin dışında iki de Türk var. Ayrıca karşıdaki balıkçı motorunda da Türk ajanlar var. Kaçırılan arkeoloğu kurtarma operasyonuna girecekler. Biz hep beraber örgüt elemanlarını ele geçirmek için çalışacağız. Telsiz sinyallerini yakaladıktan sonra çok yaklaştığımızı biliyorduk ama yeri tam olarak tespit edememiştik. Tipik bir Akdeniz havası hüküm sürüyordu. Yağmur dinmiş ama güneş yüzünü gösterme fırsatını ele geçirememişti. Bu da bulutlar bütün yükünü boşaltamamış demekti. Pilot gümüşü aydınlıkla kolunu uzatıp koyun içindeki bir noktayı işaret etti. İleride görünen çalılık gizlendikleri mağaranın ağzını kapatıyor. Müthiş bir teşkilat var içeride. 1000 yıl düşünsem burayı bulamazdım dedi. Konuşurken hızlı hareketlerle üzerindeki ıslak giysilerden kurtulup kendisine uzatılan balıkçı kıyafetini giydi. Bir havluyla saçlarını iyice kuruladıktan sonra yüzünün neredeyse yarısını örten bereyi taktı başına. Tim nerede? Aşağıda, özel kuvvetlerden. Uzun namlulu silahlar, kasklar, çelik yelekler, her şey hazır. Çok dikkatli olmalıyız. Rüzgarın dedi önce, sonra duraklayıp devam etti. Yani arkeolog kadının hayatını hiçbir şartta tehlikeye sokmadan bitirmek zorundayız. Kadın günlerdir perişan, çok zayıf düşmüş durumda. Benim kim olduğumu biliyor. Türklerin bulunduğu balıkçı teknesi yanaştı. İkisi bize geçip bilgi alacaklar. Seni ilk onlar gördü. Onlara doğru yüzmeye başladığında henüz sen olduğunu fark etmemiştik. Gerçi onlar da alsa olurdu ama bizim almamızın daha doğru olacağını telsizle bildirdim. O yüzden geride kaldılar. Bu gelenler MIT'in iki ajanı, İstanbul'da öldürülen Ahmet El Hayati'nin dosyasını takip edenler. Esas amaçları arkeolog kadını kurtarmak. Ama reisin Türk olduğunu öğrenince onun da peşine düştüler tabii. Yok öyle ya, ama reis benim olacak. Aylardır o lanet herifin peşindeyim. Onu ele geçirince kim olduğunu tahmin ettiğim Yunanlı politikacı ortağının da kaçacak deliği kalmayacak. Nevzat ve Zeyyat komşu tekneye atladılar. Selam dedi Zeyyat. Selam diye yanıtladı pilot. Arkasından Nevzat da selam dedi. Tanışma faslını kısa kestiler. Zeyyat'ın ilk sorusu rüzgar nasıl oldu? Zeyyat rüzgarın çok yakınıymış gibi sormuştu bu soruyu. Pilot ima edilen bu yakınlığı hafif bozulduysa da belli etmeden yanıtladı. Arkeolog bayan hayatta ama zayıf düştü. Psikolojik olarak biraz sarsılmış durumda. Uzun süredir dayanmaya çalışıyor. Sabırlı ve sakin. Ama ne zamana kadar dayanır bilmiyorum. Benim kim olduğumu biliyor. Direncini artırmak için kimliğimi açıklamak zorunda kaldım. Adamlar yokluğumu hala fark etmediklerine göre vaktimiz saniyelerle sınırlı demektir. Her an bir gürültü kopabilir. Ortadan kaybolduğumu fark eder etmez ilk işleri tekneyi, ardından da mağarayı aramak olacaktır. Daha sonra ne düşünürler bilmem. Suya düşüp boğulduğumu, korkup mağaranın diplerine saklandığımı düşünebilirler. Ama sanırım su altından yüzüp mağaranın dışına çıktığım akıllarına en son gelecektir. Bu ihtimali düşünüp dışarıya fırladıklarında burada sakin sakin balık tutan iki tekne dışında bir şey görmemeliler. Nevzat, içeride durum nasıl, kaç kişiler, silahlılar mı? Kadın nerede sorularını peş peşe sıraladı. Fakat yanıtını alamadan Zeyyat beklenmedik bir çıkış yaparak "Dur bir dakika" dedi, "onu kaçıran sendin değil mi?" "Evet ama" dedi pilot, "bunu açıklamak için operasyonun tamamlanması gerekecek." Pilot Zeyyat'ın sorusunun ardındaki niyeti sezememişti. Bu nedenle yüzüne inen sert yumruktan kaçamadı. Yediği darbeyle yere yıkıldı. Karşı taraftan iki ajan Zeyyat'ı anında kollarından tuttular. "Bırakın" dedi pilot elinin tersiyle kanayan dudağını silerek. Nevzat ateş püsküren gözlerle Zeyyat'a döndü. "Hey, çıldırdın mı sen? Şimdi sırası mı bunun?" "Evet, çıldırdım. Bu serseri olmasaydı şimdi ne rüzgar o mağaranın içinde olacaktı ne de biz burada" dedi burnundan soluyarak. Zeyyat'ın öfkesine yenildiğini anlayan Nevzat, "Ya öteki tekneye geç ya da bir daha böyle bir şeye yeltenme. İstanbul'a dönünce ceza alacaksın. Rüzgar yem olarak kullanılmış olabilir. Ama unutma ki pilot olmasa da reis onu kaçıracaktı. Üstelik o zaman belki asla bulamayacaktık onu. Bizi buraya getiren bütün ipuçlarını serseri dediğim bu adama borçluyuz" dedi. "Umurumda değil" dedi Zeyyat homurdanarak. Pilot arkadaşlarının yardımıyla yerden kalktı. Zeyyat'la kaybedecek vakit yoktu. "Mağaraya yanaşıp ağları suya atalım" dedi. "İçeride bir tekne var, beyaz, fiber bir yat. Rüzgar Hanım onun içinde. Mağaranın hemen girişinde çalıların arkasında elinde ateşlenmeye hazır Kalaşnikov'uyla bekleyen bir de nöbetçi var. Reis, iki Arap kardeş, ayrıca sandıklara silah yükleyen üç kişi daha. Yani rüzgar dışında altı kişiler. İçerideki manzara bu. Dışarıdan herhangi bir takviye alma ihtimalleri var mı bilinmez. Ama her an izleniyor olabiliriz. Çok dikkatli olmak zorundayız. Şimdi koya mağaranın ağzına doğru yanaşıp ağlarımızı atalım bakalım." 22. Ayrımın Sonu. Sayfa 251.